Ayrım 17, sayfa 115, 10. İkinci girişim. Niteliksiz adama özgü bir ahlakın çıkış noktaları. Ancak Ulrich, süvarilikten teknik alana geçmekle yalnızca bindiği atı değiştirmişti. Yeni atın çelikten uzuvları vardı ve 10 kat daha hızlı koşuyordu. Goethe'nin dünyasında dokuma tezgahlarının takırtısı henüz rahatsız edici bir öğeydi. Ulrich'in zamanında ise insanlar artık makinelerle dolu hangarların, perçin çekişlerinin ve fabrika düdüklerinin şarkısını artık keşfetmeye başlamışlardı. Elbet insanların bir göklerinin bir atlıdan daha büyük olduğunu hemen anladıklarına da inanmamak gerekir. Tersine, bugün bile insanlar kendilerini önemliymiş gibi göstermek istediklerinde bir göklerinin tepesine değil, fakat büyük bir beygirin sırtına otururlar. Dev bir yansıtıcı gibi değil ama kartal gibi hızlı ve keskin bakışlıdırlar. Duyguları, akıllarını kullanmayı henüz öğrenmemiştir. Bu ikisi arasında neredeyse kör bağırsak ile büyük beyin zarı arasındaki kadar büyük bir gelişmişlik farkı vardır. Demek ki insanın, Ulrich'in deli dolu yıllarına son vermesinin ardından yaptığı gibi, yüce saydığı her konuda kendi makinalarıyla bağdaşmayacak ölçüde eski kafalı davrandığının bilincine varması küçümsenebilecek bir talih değildir. Ulrich, mühendislik okulunun sınıflarına adımını attığı an kaptırmıştı kendini. İnsan, bir türbodinamonun yeni türlerini ya da bir buharlı makinenin parçalarının işleyişini gördükten sonra Belveder Apollon'una neden gereksinim duyabilir ki? İyinin ve kötünün değişmez değerler olmadığı, yalnızca işlev değerleri niteliği taşıdıkları, bu nedenle eserlerin iyiliğinin tarihsel koşullara, insanların iyiliğinin ise onların niteliklerini değerlendirmeye yarayan psikoteknik beceriye bağımlı olduğu anlaşıldıktan sonra, neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bin yıldır süregelen gevezelik kimi ilgilendirebilir? Tekniğin bakış açısından incelendiğinde dünya yalnızca tuhaftır. İnsanlar arasındaki bütün ilişkiler bakımından pratik olmaktan uzak, yöntemleri bakımından en yüksek ölçüde ekonomik ve kesin olmaktan uzaktır. Ve sorunlarını hesap cetveliyle çözmeye alışmış olan insan, artık insanlarca ileri sürülen savların yarısını ciddiye alamaz. Hesap cetveli denen şey, sayılardan ve çizgilerden oluşma ve olağanüstü zekice bir biçimde aynı örgüye yerleştirilmiş iki sistemdir. Hesap cetveli denen şey, iki adet beyaz cilalı, yassı trapez biçimi kesilmiş ve birbirinin içine kayabilen çubuktur. Bunların yardımıyla insan, tek bir düşünceyi bile boş yere harcamaksızın en karışık problemleri bir anda çözebilir. Hesap cetveli denen şey, insanın göğüs cebinde taşıdığı ve katı bir beyaz çizgi olarak yüreğinin üzerinde hissettiği küçük bir simgedir. Eğer insanın bir hesap cetveli varsa ve biri büyük iddialarla ya da büyük duygularla çıkıp gelirse, o zaman şöyle denir: bir dakika lütfen, önce yanlış sınırlarını ve bütün bunlara ilişkin en olası değeri hesaplayalım. Bu, hiç kuşkusuz mühendisliğe ilişkin çok güçlü bir tasavvurdu. Bu tasarım, geleceğe ait çekici bir otoportrenin çerçevesini oluşturuyordu. Bu otoportre, dişlerinin arasına bir pipo sıkıştırılmış, başında spor kasket olan ve firması için dev projeler gerçekleştirmek amacıyla ayaklarındaki muhteşem süvari çizmeleriyle Ümit Burnu ile Kanada arasında gidip gelen, yüz çizgileri kararlılığı yansıtan bir adamı göstermekteydi. Bu işler arasında insan, fırsat düştükçe teknik düşüncelerden dünyanın yerli yerine konulmasına ve yönetilmesine ilişkin bir tavsiye çıkarabilecek ya da Emerson'unki gibi aslında her atölyenin üzerinde asıl olması gereken bir özdeyiş oluşturacak zaman bulabilirdi. İnsanlar yeryüzünde geleceğin kehanetleri olarak gezinirler ve onların bütün eylemleri birer girişim ve deneme niteliğindedir. Çünkü her eylem bir sonraki tarafından aşılabilir. Hatta aslını söylemek gerekirse bu cümle Ulrich'e aitti ve Emerson'un çeşitli cümlelerinden oluşturulmuştu. Mühendislerin neden tam olarak bu cümleye uygun düşmediklerini anlayabilmek güçtür. Örneğin mühendisler, Neden çoğu zaman tek yönlü, dik tırmanan bir kavis biçiminde, yelek cebinden çıkıp daha üstteki düğmelerden birine uzanan bir saat zinciri taşırlar veya bu zincir sanki bir şiirin metrik sistemiymişçesine göbeklerinin üzerinde bir yüksek, iki alçak, iki halka oluşturur. Üstünde geyik dişleri veya küçük nallar bulunan iğneleri boyun bağlarına takmaktan neden hoşlanırlar? Giysileri neden otomobilin ilk aşamaları gibi tasarlanmıştır? Ve nihayet neden mesleklerinden başka bir şeyden söz ettikleri enderdir? Bir başka şeyden söz ettiklerinde de neden iç dünyalarında gırtlaklarından daha aşağı inmeyen, özel, donuk, hiçbir şeyle ilintisiz, salt dışa dönük bir konuşma biçimleri vardır? Bu, doğal olarak hepsi için geçerli değildir ama çoğu için geçerlidir. Ve Ulrich, bir fabrikanın bürosunda ilk kez çalışmaya başladığında tanıştıkları böyleydiler. Ve ikinci kez tanıştıkları da öyle. Hepsi kendilerini proje masalarına sımsıkı bağlı, mesleklerini seven ve bu mesleklerinde hayran olacak bir beceriye sahip erkekler olarak sergilemişlerdi. Ama onlara düşüncelerindeki cesareti makineleri yerine kendilerine uygulamaları istenseydi, herhalde kendilerinden bir çekici bir katil gibi doğal olmayan bir biçimde kullanmaları bekleniyormuş duygusuna kapılırlardı. Ulrich'in tekniğin yolunu izleyerek alışılmadık bir adam olmaya yönelik ikinci ve daha olgun girişimi de böylece çabucak son buldu. 11. En önemli girişim. Ulrich, o ana kadar geçen süreye ilişkin olarak ölümünden sonra ruhunun bir başka bedene girişinden bahsediliyormuşçasına başını sallamakla yetinebilirdi. Ama girişimlerinin üçüncüsü konusunda böyle yapamazdı. Bir mühendisin makinalarının dünyanın öbür ucuna kadar ulaşmasına karşın, düşünce dünyasının özgürlüğüne ve enginliğine açılacak yerde kendi özel yapısına saplanıp kalması anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü bir makinanın ona temel olan sonsuz hesaplarını kendi kendine uygulama yeteneğine sahip olmaması gibi, Ulrich'in de tekniğinin ruhunun cesur ve yeni yanlarını kendi özel ruhuna taşıma konusunda yetenekli olması gerekli değildi. Gel gelelim, matematik için aynı şey söylenemez. Matematik, yeni düşünce öğretisinin kendisidir. Tin denen şeyin kendisidir. Matematik, içinde zamanın ve dev bir dönüşümün kaynaklarını taşır. Eğer uçabilmek ve balıklarla birlikte yolculuk edebilmek, dev gibi dağların altından onları delerek geçmek, ancak tanrılara özgü bir hızla mesajlar yollamak, göze görünmeyeni ve uzakta olanı görebilmek ve konuştuklarını duyabilmek, ölülerin konuşmalarını duyabilmek, kendini mucizeler yaratan sağaltıcı bir uykunun derinliklerine bırakabilmek, gözler daha canlıyken ölümünden 20 yıl sonra nasıl gözükeceğini görebilmek, türlü ışıklarla titreyen gecelerde bu dünyanın üzerinde ve altında olan binlerce şeyi bilebilmek, eğer ışık, sıcaklık, haz ve rahatlık insanlığın en eski düşleri ise, o zaman bugünkü araştırmalar yalnızca bilim değil, fakat bir sihirdir. Tanrı'nın mantosunun kıvrımlarını tek tek açmasına neden olan, yüreğin ve beynin gücünün en yüksek düzeyde sergilendiği bir törendir. Dogmatizmi, matematiğin sert, cesur, hareketli, bıçak kadar serin ve keskin düşünce biçimi tarafından yönlendirilen ve taşınan bir dindir. Ama şurası da yatsınamaz ki, matematikçi olmayanların düşüncelerine göre bütün bu en eski düşler bir anda başlangıçta tasarımlanmış olandan tamamen farklı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Münchhausen'in posta borusu fabrika üretimi konser ve edilmiş seslerden giyene son hızla ülkeler aşırtan masaldaki çizmeler bir motorlu taşıttan, Lorin'in ülkesi bir demiryolu tünelinden, sihirli kök telgrafla gönderilen resimlerden, annesinin yüreğini yemek ve kuşların dilinden anlamak, kuş seslerinin ifade hareketleri üzerine bilimsel bir çalışmadan daha güzeldi. İnsanlık gerçekliği kazanırken düş denilen şeyi yitirdi. İnsan artık bir ağacın altına uzanıp ayağının baş parmağı ile ikinci parmağı arasından gökyüzünü seyretmiyor. Fakat bir şeyler yaratıyor. Ayrıca becerikli olmak isteyen insanın aç kalmasına, ve düşlere dalmasına izin yok. O, biftek yiyip yerinden kımıldamak zorunda. Sanki eski, tembel insanlık bir karınca yığınının üstünde uyuyakalmış ve yeni insanlık uyandığında karıncalar kanına karışmışlar ve sanki insanlık, o zamandan beri insanlık, bu hayvanlara özgü berbat çalışkanlık duygusunu üzerinden bir türlü atamadan en büyük hareketleri gerçekleştirmek zorunda. Bu konuda fazla söz etmeye gerçekten ihtiyaç yok. Bugün insanların çoğu matematiğin bir cin gibi yaşamımızın bütün uygulamalarına girmiş olduğunu zaten biliyor. İnsanın ruhunu satabileceği şeytan hikayesine belki bu insanların hepsi inanmıyor olabilir. Ama din adamı, tarihçi ve sanatçı olarak ruhun sırtından iyi paralar kazandıkları için ruhtan biraz anlamak zorunda olan herkes, ruhun matematik tarafından yıkıldığına ve matematiğin insanı bir yandan yeryüzünün efendisi kılarken, öte yandan da makinenin kölesi yapan kötü bir aklın kaynağı olduğuna tanıklık ediyor. Bu anlatılanlara göre insanoğlunun iç dünyasındaki kuraklık, ayrıntıda kılı kırk yarmaktan, genelde ise umursamazlıktan oluşan o korkunç karışım, insanlığın bir ayrıntılar çölündeki korkunç terk edilmişliği, tedirginliği, kötülüğü, yüreğe değin eşsiz umursamazlığı, para hırsı, soğukluğu ve zorbalığı gibi zamanımızı belirleyen özellikler, yalnızca çok sağlam bir mantığı temel alan bir düşüncenin yol açtığı kayıpların sonucudur. İşte o zamanlar, yani Ulrich'in matematikçi olduğu dönemde de artık insanın inançtan, sevgiden, saflıktan, iyilikten yoksun olması nedeniyle Avrupa kültürünün çökeceği kehanetinde bulunanlar çıkmıştı. Ne ilginçtir ki bütün bu kişiler gençlik ve okul dönemlerinde kötü birer matematikçi olmuşlardı. Böylece de matematiğin, doğa bilimlerinin anası ve tekniğin büyük anası olan matematiğin sonunda zehirli gazlara ve savaş uçaklarına kaynaklık eden ruhun da ilk anası olduğu sonradan onları haklı çıkaracak biçimde kanıtlanmıştı. Bu tehlikeleri bilmeden yaşayanlar yalnızca matematikçiler ve onların öğrencileri olan doğa ağaçtı. Bu tehlikeleri bilmeden yaşayanlar yalnızca matematikçiler ve onların öğrencileri olan doğa araştırmacılarıydı. Onlar bütün bunlardan bütün güçleriyle pedala basan ve dünyada önlerindeki arabanın arka tekerleğinden başka hiçbir şeyin ayırdına varmayan yarışçılar kadar habersizdiler. Buna karşılık Ulrich konusunda kesinlikle söylenebilecek bir şey vardı. O matematiği, matematiğe dayanamayan insanlar yüzünden seviyordu. Bilime, bilimsel olmaktan çok insani bir aşkla bağlıydı. Bilimin kendini yetkili saydığı bütün konularda normal insanlardan farklı düşündüğünü görüyordu. Eğer bilimsel görüşlerin yerine dünya görüşü, varsayım yerine deney ve hakikatin yerine eylem konulsaydı, o zaman tanınmış bir doğa araştırmacısının veya matematikçinin cesaret ve dönüm noktası yaratıcı güç bağlamında tarihteki en büyük eylemleri çok geride bırakmayan hiçbir önemli eseri var olmazdı. İnananlarına şöyle diyebilecek olan adam henüz dünyaya gelmemişti. Çalın, öldürün, ahlaksızlık yapın. Bizim öğretimiz öylesine güçlüdür ki günahlarınızın çirkef kokan suyunu bembeyaz köpüklü pınar sularına dönüştürebilir. Buna karşılık bilim alanında birkaç yılda bir o zamana kadar yanlış sayılanın bütün görüşleri altüst ettiğine ya da gösterişsiz ve aşağı görülen bir düşüncenin yeni bir düşünce imparatorluğunun hükümdarı olduğuna rastlanıyordu. Bilimde böyle olaylar yalnızca köklü dönüşümler olarak kalmayıp göğe uzanan merdivenler gibi her şeyi yükselmeye götürüyordu. Bilimde olup bitenler bir masaldaki kadar güçlü, umursamaz ve görkemlidir. Ve Ulrich şunu hissediyordu. İnsanlar bunu bilmiyorlar. O kadar. Nasıl düşünülebileceğinden haberleri bile yok. Onlara düşünmek yeniden öğretilebilseydi, o zaman onlar da farklı yaşarlardı. Şimdi insan kendine doğal olarak şunu soracaktır. Dünyada her şey bu kadar ters mi işliyor ki ortaya hep düzeltmek zorunluluğu çıksın? Ama dünyanın kendisi çok zaman önce buna iki yanıt vermişti. Çünkü dünya var olduğundan bu yana insanların çoğu gençliklerinde düzeltmekten yana çıkmışlardı. Yaşlıların var olana bağlı kalmalarını ve beyinleri yerine bir parça etten başka bir şey olmayan yürekleriyle düşünmelerini gülünç buldular. Bu genç insanlar, yaşlıların ahlaki açıdan sergiledikleri aptallığın aynı zamanda tıpkı normal entelektüel aptallık gibi yeni bağlantılar kurabilme yeteneğinin eksikliği anlamına geldiğinin ayırdına vardılar. Onların kendileri açısından doğal saydıkları ahlak ise edimin, kahramanlığın ve değişimin ahlakıydı. Yine de eylemde bulunabilecekleri yıllara adım atar atmaz bunları unuttular ve hatırlamak da istemediler. Bu nedenden ötürü matematiği veya doğa bilimi bir meslek sayan çoğu kişi bir bilimi Ulrich'inkine benzer nedenlerle seçmeye bir tür kötüye kullanma gözüyle bakacaklardır. Buna karşın Ulrich'in yıllar önce girdiği bu üçüncü meslekte başardıkları uzman gözüyle bakıldıkta hiç de küçümsenemezdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Belvedere Apollon'u B-E-L-V-E-D-E-R A-P-O-L-L-O-N Emerson E-M-E-R-S-O-N Münhausen M-Ü-N-C-H-H-A-U-S-E-N Loren L-A-U-R-I-N